الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde namaza başladıktan sonra iftitah duası ile ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan bazı hadisleri ele almıştık. Birinci hadiste "Veccehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel ard" diye devam eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nafile ve farz namazlarda okuduğu açılış duası. Yani Fatiha suresinden önce okuduğu dualardan bir tanesi olduğunu söyledik. Onun kısa bir özetini, açıklamasını yaptık. Yine başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yine varid olan başka bir duadan bahsettik. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel magrib. Bu şekilde devam eden dua. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu açılış duası olarak namazlarda okuduğunu, sahabeler bize aktardığını söyledik. Ve bununla ilgili açılışta şöyle bir şeye değinmiştik. Bu önemli bir şeydi. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarılan ibadetlerde veyahut da namaz içinde olsun veyahut da namaz dışında eğer sünnette bir çeşitlilik geliyor ise, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen böyle okurdu, bazen şöyle okurdu, bazen rükuda böyle derdi, bazen şöyle derdi, secdede şu duayı yapardı, bu duayı da yapardı gibi. Eğer sünnette çeşitlilik geliyor ise bunun bize kattığı bazı faydalar var dedik. Birinci olarak ne demiştik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine eğer bu çeşitli olan sünnetleri her birini teker teker uygularsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam manası ile ittiba ettiğimizin göstergesi olduğunu söyledik. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duaların hepsini namazlarda ne yapmış? Okumuş. O zaman biz de bu şekilde yaparsak hakkı ile tam manası ile onun sünnetine ittiba etmiş oluruz dedik. İkinci olarak dedik ki bu şekilde okuduğumuzda duaları farklı farklı gelen sigalarıyla okuduğumuzda kalbimiz namazda ne olur? Tam huşulu bir şekilde bulunur. Çünkü her seferinde değiştirdiğimiz zaman kalpteki huşu daha çok artar. Ama bir tek sure, bir tek dua üzerine ezbere gittiğimizde ne oluyor? Sürekli aynı şeyi okuduğumuz için, adet haline geldiği için o duanın manasını düşünmekte gafil davranabiliyoruz. Ama bunun çeşitli şekliyle okuduğumuz zaman daha manasıyla algılamada kolaylık sağladığını söyledik. Ve aynı zamanda üçüncü olarak ve son olarak ne demiştik? Sünneti muhafaza etmekte bize yardımcı olur. Yani biz sadece bir duayı ezberleyip sadece o duayı okur isek onun dışındaki gelen sünnet ne olur arkadaşlar? Unutulmuş olur. O zaman bize düşen ne? Ki eğer biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ettiğimizi iddia ediyor, söylüyor isek değil mi? Terk edilmiş sünnetleri ne yapmak lazım? Yeniden ihya edip yaşatmak lazım. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan bir şey var ise ve biz bunları tekrarlıyor isek o sünnetin ortadan kalkmasını, değil mi? Yok olmasını, unutulmasına mani olmuş da oluruz. Bu şekilde bu duayı ezberler, öğrenir, kendi hayatımızda tatbik eder ve aynı zamanda etrafımızdaki insanlara da ne yaparız? Bu sünneti hatırlatıp öğretmeye çaba sarf ederiz. Yine bugün ele alacağımız ilk hadis-i şerif Ömer radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif yine iftitah duası ile alakalı. Yani açılış duası ile alakalı ki ülkemizde de çok okunan ekseriyetle insanların bildiği bir dua. Ve an Ömer radıyallahu anhu ennehu kana yekul subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek esmuk ve taala cedduk ve la ilahe غيرك رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف. Ömer radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım seni hamd ile tesbih ederim. İsmin pek yüce, azametin pek yücedir. Senden başka ilah yoktur duasını okurdu. Burada baktığımız zaman bu rivayete müellif diyor ki ravahu Müslim bi senedin munkati. İmam Müslim bu hadisi senedinde inkıta, kopukluk olarak rivayet etmiştir diyor. Yine aynı rivayet Darikutni'de mevsul olarak, bitişik olarak, arada kopukluk olmadan geliyor. Ama diyor ki vahuva mevkuf. Yine bu kimin sözü olarak Darikutni'de geçiyor? Ömer radıyallahu anhu'nun sözü olarak Darikutni'de geçiyor. Müslim'deki rivayette de ne var? Kopukluk, inkıta var. Ömer radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre bu duayı etrafındakilere öğretirken, namazda bu duayı okurken sesli bir şekilde okuduğu varit ki arkasında bulunanlar ne yapsın? Bunu ezberlesin, öğrensin, bu duadan istifade etsinler diye cehri olarak sesli bir şekilde namazlarda insanlara öğretmek için bu duayı okuduğu varit olmuş. Yine dönüp baktığımız zaman geçen dersimizde de buraya değinmiştik. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu da cenaze namazında Fatiha suresini açıktan okuduğu ondan varid olmuş. Neden? Bunu bilmeyenler Fatiha suresinin cenaze namazında nerede okunacağını öğrensinler diye İbn Abbas radıyallahu anh cenaze namazı kıldırırken ne yapıyor? Fatiha suresini sesli bir şekilde okuyor ki arkasındaki insanlar bunu öğrensin, bundan istifade etsinler diye. Baktığımız zaman bu duada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Subhanekallahumme, Allah'ım seni tenzih ederim. Neyden? Eksikliklerden seni tenzih ederim. Diyoruz ki Allah-u Teala'nın eksikliklerden tenzih edilmesi üç kapsamda bunu ne yaparız? Açıklarız. Birincisi diyoruz ki Allah-u Teala'yı bütün eksik olan sıfatlardan tenzih etmek. Duymamak gibi, görmemek gibi, konuşmamak gibi değil mi? Eksikliğe delalet eden bütün sıfatlardan Allah-u Teala nedir diyoruz? Münezzehtir. Eksik olan, eksiklik ifade eden bütün sıfatlardan Allah-u Teala nedir? Münezzehtir, uzaktır. Bu sıfatlarla ne yapılmaz? Sıfatlandırılmaz. Birinci olarak diyoruz ki Allah-u Teala bütün eksik olan sıfatlardan münezzehtir. Yine ikinci olarak diyoruz ki Allah-u Teala sıfatlardaki eksikliklerden de münezzehtir. Yani Allah-u Teala kemal sıfatlarına sahiptir. Sıfatlardaki eksikliklerden de münezzehtir. Yani eğer biz Allah-u Teala'ya kudret sıfatı veriyor isek diyoruz ki bu kudret kemal içerir. Hiçbir zaman acziyeti ne yapmaz? İçermez. Yani sıfatlardaki eksikliklerden de münezzehtir. Yani ana hatlarıyla birinci olarak ne dedik? Bütün eksik sıfatlar ondan münezzehtir. Kamiliyle, bütünüyle. Ve kamil olan sıfatları, Allah-u Teala'ya nispet edilen kamil olan sıfatları da hiçbir eksikliği ne yapmaz? İçermez. O zaman ne dedik? Allah-u Teala kudret sıfatı veriyor isek, o zaman Allah-u Teala hiçbir zaman aciz değildir. Bu sıfattaki, kudret sıfatındaki en üst kemale sahiptir. Acziyeti ne yapmaz? Kabul etmez. Yine baktığımız zaman Allah-u Teala'ya ilim sıfatını verdiğimiz zaman hiçbir zaman Allah-u Teala cahil değildi. Cehaletle onu ne yapamayız? Sıfatlandıramayız. Ve aynı zamanda onu unutmakla ne yapamayız? Sıfatlandıramayız. Yani Allah-u Teala alimdir. Cehalet onun sıfatlarından değildir. Unutmak da nedir? Onun sıfatlarından değildir. Yine Allah-u Teala'nın hayat sıfatı vardır. Değil mi? Her zaman bakidir bu sıfat. Allah-u Teala ile birliktedir. Hiçbir zaman yokluktan gelmemiştir. Hiçbir zaman yoklukta gelmemiştir. Ve hiçbir zaman da fani olmayacaktır. Bu manası ile hayat sıfatına nedir? Sahiptir. Üçüncü olarak diyoruz ki Allah-u Teala mahlukatına da benzemez. Allah-u Teala mahlukatına da benzemez. Ayetlere dönüp baktığımız zaman leyse kemitlihi şey. Değil mi? Onun misli, dengi, benzeri, eşi hiçbir şey yoktur. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Onun eşi, benzeri, dengi hiçbir şey yoktur. Bu şekilde gelen birçok ayet-i kerime olduğunu söylüyoruz. Aslında bu mahlukatına benzemez kısmını aslında birinci kısımda da ele alabilirdik. Değil mi? Yani o eksik sıfatlardan münezzehtir. Bunu burada vurgulamamızın sebebi Allah-u Teala mahlukatına benzemez dedik. İnsanlar onu şöyle zannetmesin. Yani Allahu Teala'nın sıfatlarındaki kemallik mahlukatının sıfatlarındaki kemalliğe ne yapmaz? Benzemez. Biraz önce açıkladık değil mi? İnsanın bir hayat sıfatı var. Ama bu hayat yokluktan gelmiş olan bir hayat ve fani olacak bir hayat mı? Evet. Değil mi? İnsan için böyle. Peki Allahu Teala'ya hayat sıfatını verdiğimiz zaman mahlukatıyla aynı mı? Değil. İnsandaki kemal sıfatı olan hayat ile Allahu Teala'ya nispet ettiğimiz kemal sıfatındaki hayatı birbirinden ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Yani insandaki kemallik ile, yani bu sıfat ile Allahu Teala'daki kemallik sıfatı bir değil. O yüzden diyoruz ki Allahu Teala ne yapmaz? Mahlukatına da sıfatlarında benzemez. Mahlukatın kendine göre kemal sıfatları vardır. Allahu Teala'nın zatına, celaline, kudretine, azametine yaraşır bir şekilde kendine göre kemal sıfatları vardır. Bazen sıfatlar kul için kemallik içerirken Allahu Teala'ya nispet edildiği zaman acizlik nispet edilir. Mesela bir insanın çocuğu olmadığı zaman bu kemal sıfatı mıdır? Değildir, değil mi? Değil mi? Bir insan kısır olduğu zaman bu o insan için kemallik sıfatı mıdır? Eksikliktir, değil mi? Bir insanın çocuğu olduğu zaman bu nedir? O insan için bu anlamda kemal sıfatıdır. Ama Allahu Teala'ya çocuk nispet edildiği zaman, değil mi? Bu Allahu Teala'nın şanına, yüceliğine yakışmaz. Allahu Teala'ya nispet edildiği zaman eksiklik olur. Ama kulun mahlukata nispet edildiği zaman bu sıfat kemal sıfatı olarak değerlendirilir. Dedik ki duada Allah Resulü diyor ki Allahümme subhaneke Allahümme ve bihamdik. Seni eksik sıfatlardan ne yaparız? Tenzih ederiz ve seni hamd ederiz. Yani hamd övgüye layık olan sensin. Seni bütün o biraz önce de vasfettiğimiz şekliyle sıfatlardan, eksik olan sıfatlardan seni tenzih ederiz. Ve tebârek esmuk. Senin ismin ne yücedir? Senin ismin ne yücedir? Burada isim kelimesi arkadaşlar, lügat diline döndüğümüz zaman nekire olarak gelmiş ve mudaf olarak geldiği için umum ifade eder. Yani burada Allahu Teala'nın ismi derken hangi ismi? Sadece Allah lafzu celadesi mi? Yoksa bütün isimleri mi? Diyoruz ki burada müfret olarak gelmiş, mudaf olarak geldiği için umum ifade eder. Bu da Allahu Teala'nın bütün isimlerinin mübarek olduğunu bize gösterir. Biz dua ederken ne diyoruz? Ya Rahman irhamna. Ey Rahman olan bize rahmet et. Ya Gafur ighfir lana. Ey bağışlayıcı olan bizi bağışla. Eğer bu Allah-u Teala'nın ismindeki mübareklik sadece Allah lafzu celale'ye ait olsa idi, diğer isimleriyle Allah-u Teala'ya ne yapamazdık? Dua edemezdik, ona yönelemezdik. Ama buradaki isim genel umum içerdiği için diyoruz ki Allah-u Teala'nın bütün isimlerini kapsar ve bu şekliyle ona bütün isimleriyle ne yaparız? Dua ederiz, tevessül edebiliriz. Yine Allah-u Teala'nın isminin mübarek olması ile ilgili baktığımız zaman bir hayvanı keseceğimiz zaman ne ile kesiyoruz? Bismillah. Allah-u Teala'nın ismiyle, değil mi? Allah lafzu celalesiyle Bismillah diyerek kestiğimiz zaman o hayvanın eti bize ne oluyor? Helal oluyor. Eğer Allah'ın ismini anmadan keser isek o et, değil mi, bizim için helal olmuyor. Yine başka bir örnek. Kişi hanımı ile ilişkiye gireceği zaman nasıl duaya başlıyor? Bismillah, Allahümme cennibneşşeytan ve cennibişşeytane ma razaktana. Allah'ın ismiyle başlıyorum. Allah'ım bizi şeytandan uzak tut ve bize vereceğin o çocuktan da şeytanı ne yap? Uzak tut diye kim diyor Allah-u Teala'ya bu şekilde hanımıyla ilişkiye girmeden önce dua ederse diyor ki ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدْ. Yani bu ilişkiden sonra onlara eğer bir çocuk yazıldı ise لَمْ يَدُرُّهُ الشَّيْطَانُ اَبَدَى. Şeytan o çocuğa kesinlikle ne yapamaz? Zarar veremez. Bu duanın başında da ne ile başlıyoruz arkadaşlar? Allah-u Teala'nın ismiyle, değil mi? Bismillah diyerek bu duaya başladığımızda görürüz. Demek ki Allah-u Teala'nın ismi anıldığı yerde, her yerde nedir? Bereket vardır. Allah-u Teala'nın ismi nerede anılırsa bereket içerir. وَتَعَالَى جَدُّكُ. Senin azametin, celalin, şanın pek yücedir. Ve la ilahe gayruk. Senden başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Bir tek ilah vardır. İbadete layık olan o da Allah-u Teala'dır. Yine bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz faydeler var arkadaşlar. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu dua varid olmuştur. Namazlarda açılış duası olarak okumak diyoruz ki sünnettir. Peki birisi bize derse ki biraz önce hocam zikrettin. Müslim'deki rivayette inkıta var dedin. Darukutni'deki rivayete baktığınız zaman da mevkuf dedin. Ömer radıyallahu anhu'ya nispet edilir dedin. Peki bu dua ile okumak sünnettir nereden diyebiliriz? Öncelikle diyoruz ki başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aleykum bi sünneti ve sünneti hulefâir râşidînel mehdiyyîne min ba'di. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi sünnetine ittiba edilmesini ve raşid halifelerinin sünnetine de ittiba edilmesini bize ne yapıyor? Emrediyor. Ömer radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin raşid halifelerinden bir tanesi mi? Onun sünnetine ittiba etmemizi bize emrediyor mu? Evet. Emrediyor. Diyoruz ki eğer bu raşid halifelerin yaptığı uygulama asıl itibari ile sünnete muhalif değil ise, yani sünnette bir şey geliyor, raşid halifelerin yaptığı bir fiil var ama sünnetin muhalifine. Diyoruz ki burada asla döneriz. Eğer sünnette aslı varsa, halifenin yaptığı eğer sünnete muhalifse onu ne yapmayız? Mutlak olarak onun sünnetine uymayız, ittiba etmeyiz. Ama sünnette bunun muhalifine bir şey yok ise ve onun bize getirdiği bu dua munkatı dahi olsa, yani Hazreti Ömer'e nispet edilse dahi diğer hadis-i şerife bakarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetine bize ittiba etmemizi, uymamızı emrediyor. Ve sünnetin aslına dönüp baktığımız zaman da bununla ilgili bir yasaklama da yok. O zaman diyoruz ki burada biz bu Hulefai Raşidi'nin sünnetine ne yaparız? Uyarız. Ve yine baktığımız zaman da sahabeden de kimsenin buna inkar etmediğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. O zaman diyoruz ki bu hadis eğer sahih Peygamber Efendimiz'e mevsul olarak nispet ediliyor ise zaten durumda bir işgal yok. Ömer radıyallahu anhu'ya nispet edilen bir hadis, mevkuf bir hadis dahi olsa diyoruz ki yeniden bununla amel edilmesinde de bir sakınca, bir beis yoktur. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine insanlara örnek olan, önder olan şahsiyetlerin insanlara bir şey öğretirken, değil mi? O makamda bu sureler, bu dualar sessiz bir şekilde okunacağı yerde insanlara öğretme amaçlı, talim anlamında sesli bir şekilde okunmasında bir beis olmadığını söylüyoruz. Çünkü Ömer radıyallahu anh arkasındakilere bu duayı sesli okuyarak öğrettiği gelen rivayetlerde görüyoruz. Yine Ebu Katade radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde uygulamasını bize aktarıyor. Hadis Bukhari'de geçiyor. Ebu Katade radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen öğle namazında Fatiha suresini ve ondan sonra okuduğu sureyi bize işittirirdi, bize duydururdu. Yani bu makamda, yani öğle namazında kıraat ne olarak okunuyor? Sessiz olarak okunuyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada okuduğu duaları bize hissettirirdi ki orada bir şey okuduğunu biz ne yapalım? Bilelim, anlayalım diye bazen bize sesli bir şekilde öğretme amaçlı bu şekilde öğrettiği yine rivayetlere dönüp baktığımızda görüyoruz. O zaman diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan açılış dualarının hepsini bize düşen bunları ezberleyip namazlarda okumak en güzel olduğunu söylüyoruz. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun merfu olarak zikrettiği, beş imamın da bu hadisi tahric ettiği başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ. Tekbirden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu merfu olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldıktan sonra kovulmuş şeytandan kışkırtmasından, şişirmesinden ve üflemesinden her şeyi işiten ve bilen Allah'a sınırım dediğini belirtmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şey söylediğini bize aktarıyor. Biraz önceki hadisler neyle alakalıydı? Açılış duasıyla alakalı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhunun bize aktardığı bu hadis-i şerif Fatiha suresine başlamadan önce Euzu Besmele diyoruz ya, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu kısım ile alakalı bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldığında kıraata başlamadan önce bu şekilde Euzu billahi mineşşeytanirracim, Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsi der. Ondan sonra ne yapardı? Fatiha suresine başlardı diyerek bize bu rivayeti aktarıyor. Yine bu rivayetin içeriğine baktığımız zaman Euzu billah, Euzu kelimesi fiili ne manaya geliyor arkadaşlar? Euzu, sığınırım. Billahi yani Allah'a. Euzu billah, Allah'a sığınırım. Es-semi'ul alim, semi olan, alim olan Allah'a, işiten ve bilen Allah'a sığınırım. Buraya dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, semi' kelimesi duymak, işitmek manasına geliyor. Bu aynı zamanda ne manasına geliyor? İcabet etmek manasına geliyor değil mi? Semiallahu limen hamide. Allah-u Teala hamd edenin hamdına ne yaptı? İcabet etti. O zaman semi'a kelimesi işitmek ve icabet etmek manasına geliyor. Alim, bilmek değil mi? Her şeyi ilmiyle kuşatan, geneliyle, özeliyle, hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı ilim sahibi vasfını içeriyor değil mi? Peki burada arkadaşlar bu iki ismin burada zikredilmesinin hikmeti ne? Sığınma var. Semi ismi ve Alim ismi bu sığınma ile birlikte zikrediliyor. Buradaki hikmet ne olabilir?
Şeytanın Allah'a sığınırken Allah'ın bizi işitip ve bize icabet etmesi. Alim ise şeytanın bize vereceği vesveseleri bilip bizi ondan muhafaza etmesi.
Evet, çok güzel. Ömer'in tarif ettiği gibi Semih ismini arkadaşlar, kişi sığınma talep ettiği zaman, değil mi? Allah'tan sığınma talep ettiği zaman Semih ismi devreye giriyor. Yani Allah-u Teala'nın senin bu istediğin sığınmayı işittiğini ne yapıyorsun? Biliyorsun. Ve alim sıfatı da nerede devreye giriyor? Eğer Allah-u Teala senden onu koruma talep ettiğinde seni içinde bulunduğun durumu değil mi? Senden gidermede, ondan sığınma talebini istemede bunu biliyor ve seni bu içinden nasıl çıkaracağı ilmine de sahip olduğu için burada bu iki isim ne yapılmış? Zikredilmiş. Mineşşeytan. Neyden sığınıyoruz arkadaşlar? Şeytandan. Şeytan da baktığımız zaman arkadaşlar şatane fiilinden geliyor. Bu da uzak olma manasına geliyor. Şatane uzak olma manasına geliyor. Burada şeytan ibaresi genel bir lafız içeriyor. Yani Felak ve Nas surelerini okurken değil mi? İnsten ve cinden olan bütün şeytanlardan ne yapıyoruz? Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Racim kelimesi de iki manaya geliyor arkadaşlar. Racim, racim manasına ve racim manasına geliyor. Racim'den kastımız ne? Şeytanın insanoğluna, Ademoğluna günahları işlemesi için ona sunduğu. Yani günahları işlemek için Ademoğluna sunan şeytandan Allah'a sığınırım. Veyahut da racim manasına dönüp baktığımız zaman da ne diyoruz? Kovulmuş, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Min hemzihi ve nefhihi ve nefsi. Burada Allah-u Teala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bazı vasıflardan bahsediyor. Değil mi? Min hemzihi. Hemzi ne demek arkadaşlar? Hemz, delirmek, çıldırmak manasına geliyor. Bu sara hastalıkları var ya, sara hastasını hiç gördünüz mü? Hani böyle ellerini sıkıyorlar, bayılıyorlar, kendinden geçiyor. Bu hemz kısmına giriyor. Yani şeytan insanın delirmesi için, değil mi? Aklını başından almak için elinden gelen çabayı ne yapıyor? Gösteriyor. Diyorsun ki ben şeytanın beni delirtip aklımı başından almasından ne yaparım? Allah'a sığınırım. Ve nefhihi, buradaki nefh, nefh arkadaşlar kibir manasına geliyor. Şeytan insana kibir vererek kendisini ne gösteriyor? Diğer insanlardan üstün gösteriyor. Bu şekilde kibirlenerek ne yapıyorsun? Kendini diğer insanlardan üstün görüyorsun ve burada da diyorsun ki ben şeytanın bana vermiş olduğu kibirden ne yaparım? Allah'a sığınırım. Şeytanın bana vermiş olduğu kibirden Allah'a sığınırım. Bir sonraki vasıfta diyor ki ve neftihi. Buradaki neft ibaresine dönüp baktığımız zaman bazı ilim ehli bunun şiir manasına geldiğini, bazı ilim ehli de bunun sihir manasına geldiğini söylüyorlar. Bazı ilim ehli bunun şiir manasına geldiğini, bazı ilim ehli de bunun sihir manasına geldiğini söylüyorlar. Ayet-i Kerime'nin mealinde diyor ki, şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar. Şairlere gelince de onlara sapıklar uyarlar. Şu arada mı? Tam şu anda buraya not etmedim. Bakarız ona. Burada baktığımız zaman arkadaşlar, burada baktığımız zaman nefsihi ibaresine dönüp baktığımız zaman şiir manasına geldiğini veyahut da sihir manasına geldiğini, sihir yapan büyücülerin, değil mi? O sihir yaptıkları şeye düğüm attıktan sonra oraya üflediklerini görüyoruz. Ve bundan da ne yapıyoruz? Onların sihirlerinden, büyülerinden, o şiirin etkileyici büyüsünden Allah-u Teala'ya sığındığımızı söylüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kıraata başlamadan önce, yani namaza tekbir aldıktan sonra iftitah duasını okur. Kıraata başlamadan önce, kıraattan kastımız ne? Fatiha suresine başlamadan önce bu şekilde bu ibareyi söylediğini görüyoruz. Yine diyoruz ki istiazenin ilk rekatta kıraata başlamadan önce söylenmesi müstehaptır arkadaşlar. Ne zaman? İlk rekatta kıraata başlamadan önce. İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatlara başlandığında bunun söylenmesi ne diyoruz? Müstehap, sünnet değil. Yeri neresi? Namaza başlandığında ilk rekatta söylenmesi müstehap olduğunu söylüyoruz. Şeytandan yalnızca Allah'a sığınılacağını, bunun dışındaki sıkıntılardan ve şeytanın şerrinden Allah'tan başkasına sığınılmasının şirk olduğunu söylüyoruz. Çünkü sığınmak da ibadet kapsamlarından biridir. İbadetin tanımını, tarifini yaparken ilim ehli ne diyor? Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu, açık ve gizli, bütün söz ve fiilleri içeren kapsamlı bir isimdir. İbadetin tarifini yaparken ilim ehli ne diyor? Allah-u Teala'nın razı olduğu ve sevdiği, açık ve gizli, bütün söz ve fiilleri içeren kapsamlı bir isim olduğunu söylüyor. Burada sığınmak ne? İbadet. Gizli bir ibadet değil mi? Kişinin kalbi bir ibadet. Yani sığınmak ibadet. Kişi korktuğu bir şeyden, kerih gördüğü bir şeyden eğer Allah'tan başkasına sığınıyor ise bu sığınma nedir diyoruz arkadaşlar? Şirktir. Peki bütün sığınma yani ibaresini içeren, sığınma ibaresini içeren şeyin bütünüyle Allah'a yapılması mı gerekir? Yoksa şirk olmayan kısmı da var mıdır sığınmanın? Şirk olmayan kısmı da vardır değil mi? Mesela düşman geliyor veyahut da hırsız geliyor, evine girdi. Komşunun yanına kaçtın, ona sığındın. Buradaki sığınmaya biz şirk diyor muyuz? Hayır. Buradaki illet, sebep ne? Eğer o kimsenin güç yetireceği bir şeyde ona sığınıyor isek, güç yetireceği bir şeyde ona sığınıyor isek, diyoruz ki bu şirk kapsamına girmez. Ama o kimsenin güç yetiremeyeceği bir şeyde ona sığınıyor isek, bu da diyoruz ki şirk kapsamına girer. Mesela düşman saldırıyor, adam kabirde yatan veliden, evliyadan yardım istiyor. Diyor ki içinde bulunduğumuz durumdan bizi kurtar. O kabirde yatan kimse buna güç yetirebilir mi? Yetiremez. Diyoruz ki bu nedir? Şirktir. İnsanı ne yapar? İslam milletinden çıkartır. Ama biraz önce dediğimiz gibi bir adam, başka bir adam ona saldırıyor. O adamın zulmünden korunabileceği, kurtarabileceği bir insanın yanına kaçması, ona sığınması, diyoruz ki bu şirk kapsamına ne yapmaz? Girmez. O yüzden bu tafsilatı ne yapmamız lazım? İyi bir şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif, uzun bir hadis-i şerif. Ve an Ayşe radıyallahu anha kâlet, kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yesteftihu s-salâte bit-tekbir vel kıraate bi'elhamdülillahi rabbil âlemin ve kâne izâ rak'a lem yuşhis ra'sehu ve lem yusavvibuhu velâkin beyne zâlik ve kâne izâ rafa'a minel ruku' lem yescud hattâ yesteviye qâime ve izâ rafa'a ra'sehu minel sucud lem yescud hattâ yesteviye câlise ve kâne yekûlu fî kulli rak'ateyni التحيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم اخرجه مسلم وله الا عائشه رضي الله عنها anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza tekbir alarak ve Fatiha suresini okuyarak başlardı. Rukuya vardığı zaman başını ne yukarıya kaldırır ne aşağıya eğerdi. İkisinin ortasında tutardı. Başını rukudan kaldırdığında tam doğrulmadıkça secdeye varmazdı. Başını secdeden kaldırdığında ise tam doğrulup oturmadıkça tekrar secdeye varmazdı. Her iki rekatta bir tahiyyatı okurdu. Sol ayağını yayıp sağ ayağını diker. Şeytanın oturuşu gibi oturmayı ve kişinin yırtıcı hayvanlar gibi kollarını yere sermesini yasaklardı. Namazı selam vererek bitirirdi. Bu hadisi Müslim tahric etmiş, hadiste illet olduğunu müellif bize zikrediyor. Yine burada Ayşe radıyallahu anha'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazını, namazdaki halini, kılıç şeklini bize açıklayan bir hadis olarak görüyoruz. Bazı ibarelerini daha önceki hadis-i şeriflerde ne yapmıştık? Ele almıştık, açıklamıştık. Burada da kısaca yeni olan arkadaşlara da öğrenme babından burada tekrar bir daha zikredelim. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yesteftihu s-salâ bit-tekbir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza ne ile başlardı? Tekbir ile başlardı. Namaza başlamak için olan bu tekbirin hükmünün ne olduğunu söylemiştik? Rukun. Namazın rükünlerinden, olmazsa olmazlarından. Yani namaza bir insan Allahu Ekber demeyi unutsa, sonradan açılış duasını okusa, Euzu Besmele çekse, Fatiha'yı okusa, sonra üçüncü rekata gelse, tekbir almadığını hatırlasa, ne diyoruz o adama? Senin bu zamana kadar kıldığın bütün namaz batıl. Çünkü sen hiçbir zaman namaza ne yapamadın? Giremedin. Namaza girmek için önce ne yapılması gerekiyor? Tekbir alınması gerekiyor. Yine burada dedik ki, tekbirden kasıt ne? Allahu Ekber sözü. Yani bu sözün söylenmesi gerekiyor. Bunun yerine Allahu Teala'yı övecek başka bir ibarenin kullanılması tekbir yerine ne yapmaz? Geçmez. Birisi Subhanallah dese namaza başlasa, olmaz. Elhamdülillah dese, olmaz. La ilahe illallah dese olmaz. Demek ki Allahu Ekber demekten başka bir seçeneğimiz yok. Bu ibarenin söylenmesi gerekiyor. Aynı ile, zatı ile. Peki bu ibareyi söylerken bazı uzatmalar yapsa, mesela birisi başlarken Allahu Ekber dese caiz değil. Neden? Mana değişiyor. Çünkü burada bir istifham elifi koymuş oluyoruz. O zaman diyoruz ki en büyük Allah mıdır diyerek namaza başlanır mı? Başlanmaz. Değil mi? Veyahut da Allahu Ekber derse yine olmaz. Allahu Ekber derse olmaz. Demek ki bu ibareyi aynı ile öğretildiği şekliyle Allahu Ekber lafzı ile söylenmesinin gerekliliğini ne yapıyoruz? Söylememiz gerekiyor. Ahmet'te ve Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki tahrimuha tekbir. Yani namazın başlangıcı nedir? Tekbirdir. Bu tekbir ile her şey ne olur? Haram olur. Yani bazı helal olan şeyler bu tekbirden sonra haram olur. Namaza başlamadan önce yemek içmek helal midir? Konuşmak helal midir? Helaldir. Peki tekbir aldıktan sonra insan yanındakiyle konuşabilir mi? Yiyip içebilir mi? İçemez. Demek ki bu tekbire tekbiratul ihram dediğimizin sebebi neymiş? Çünkü bu tekbirle birlikte namazdan önceki bazı haram, helal olan şeyler namaz içinde bize haram olduğu için buna iftitah, tekbiratul ihram diyoruz. Ve hadisin devamında ve tahliluha teslim. Namazın bitişi o haram olan şeylerin aslına geri dönüşle ne ile olur? Selam ile olur diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle buyuruyor. Ayşe radıyallahu anh diyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kâne ibaresine baktığımız zaman da devamlı süreklilik manasını katıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sürekli namaza başlarken tekbir ile başladığını bize aktarıyor. Vel kıraate bi elhamdülillahi rabbil alemin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldıktan sonra kıraata yani elhamdülillahi rabbil alemin ibaresiyle başlardı. Diyoruz ki burada ibarenin cüz'i bir kısmı verilmiş ama tamamı nedir? Murad edilmiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahi rabbil alemin der. Fatiha'nın geri kısmını okumazdı. Değil. Buradan maksat ne? Bir cüz'ini vermiş ama tamamı kastedilmiş. Yani Fatiha suresini baştan sona kadar ne yapardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okurdu. Yine burada bir fayda olarak arkadaşlar baktığımız zaman burada iftitah duası yok. Euzu besmele yok. İlim ehli diyor ki demek ki bunlar sünnet olduğu için ve bunlar sessiz okunması gerektiği için Ayşe radıyallahu anha burada ne yapmıyor onları? Zikretmiyor. Ve aynı zamanda bu hadisi şerif besmelenin yani Bismillahirrahmanirrahim ibaresinin Fatiha'dan olmadığına delalet eder. Kim bunun sebebini bize açıklar? Yani besmele Fatiha'dan değildir diyoruz. Delil olarak da bu hadis-i şerifi söylüyoruz. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbiriyle namaza başlar. Kıraata da elhamdülillahi rabbil alemin diye başlardı. Eğer besmele Fatiha'dan olsaydı değil mi? Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Sonra da sureyi sonuna kadar bitirirdi, okurdu. Değil mi? Demek ki besmele neymiş arkadaşlar? Fatiha'dan bir ayet değil. İhtilaflı bir konu değil midir hocam? Sonuçta her şeyde ihtilaf var. Racih olan ne?
Hocam mushafın içindekilerin hepsi ayet değil.
Evet diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim ibaresi bir ayettir ama Fatiha'dan değildir. Ayet olduğunu inkar etmiyoruz. Evet bir ayettir ama Fatiha suresinden bir ayet değildir. Burada da kıraata ne ile başladığını söylüyor Ayşe radıyallahu anha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ibaresiyle başladığını söylüyor. Demek ki besmele, Fatiha suresinin başındaki besmele Fatiha'dan değil. Ama Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ama Fatiha'dan olmadığını söylüyoruz. Yine Fatiha suresinin kısaca özelliklerine baktığımız zaman ilim ehli diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki en azametli, en faziletli sure Fatiha suresidir. Bu Fatiha suresinin bu isimle isimlendirilmesinin sebebi de Kur'an-ı Kerim'in açılış suresi olduğu için Fatiha suresi olarak isimlendirilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in özü, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanların özünün hepsini bu sure ne yapar? İçinde barındırır. Yine diyoruz ki bu surenin her namazda okunması arkadaşlar namazın rükünlerindendir. Bu surenin her namazda, her rekatta okunması namazın rükünlerindendir. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. La salate namaz yoktur. Limen lem yakra okumayan kimse için bi fatihatil kitab. Yani Kur'an'ın açılışı olan Fatiha suresini okumayanın namazı yoktur diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin her namazda okunması gerekliliğini bize ne yapıyor arkadaşlar? Aktardığını görüyoruz. Yine Fatiha suresinin özelliklerinden, faziletlerinden bir tanesi de arkadaşlar, Fatiha suresi her hastalığa tedavi için şifa olan bir rukyedir. Rukyedir. Yani insanın her hastalığına eğer sıdık ile güvenerek, inanarak bu sureyi tedavi etmek için okuyor ise Allah'ın izniyle bu sureyi okuması onun içinde bulunduğu her hastalığa, her sıkıntıya nedir arkadaşlar? Şifadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan bahsederken diyor ki وَمَا يُدْرِيكَ اَنَّهَا رُكْيَةٌ Yani sen bunun rukye olduğunu bilmiyor musun diyerek sahabeye bu şekilde cevap verdiğini biliyoruz. Ki hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman da değil mi? Bir kavmi orada konaklayan sahabelerin kavmin seyyidini bir yılan soktuğu veyahut da akrep soktuğunda gelip onlardan bu işi bilen yardımcı olabilecek birisi var mı dediklerinde o kimse de o kimseyi tedavi ederken neyi ile tedavi ettiğini biliyoruz. Fatiha suresiyle tedavi ettiğini biliyoruz. Ayşe radıyallahu anha devamında diyor ki وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِسْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُسَوِّبْ وَلَاكِمْ بَيْنَ ذَٰلِكَ Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruku ettiğinde başını ne dikerdi ne de aşağı doğru eğerdi, ikisinin arasında tutardı. Daha önceden de buna bahsetmiştik. Ruku esnasında sırtımız dümdüz olacak, başımız da onunla aynı hizada olacak. Ne aşağı doğru eğeceğiz ne yukarı doğru dikeceğiz. Hatta bazı hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruku esnasında bu sırtının dümdüz olması ile ilgili sahabe ne diyor? Diyor ki onun sırtına su dökülse o su orada durar, aşağı ne yapmazdı? Dökülmezdi. Yani o şekilde dümdüz dururdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruku ettiği esnada sırtındaki o su dökülse o şekliyle kalır, aşağı ne yapmazdı? Dökülmezdi. Diyoruz ki kişinin ruku ettiği esnada dümdüz olması ne dedik? Namazın sünnetlerinden. Yani biraz aşağıda olsa, biraz yukarıda olsa, başı aşağıda olsa, yukarıda olsa rükûsu geçerlidir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rükû ettiği gibi rükû etmemiş olur. Burası önemli. Yani sünnete tam manasıyla rükûda ittiba etmek istiyor isek o zaman sırtımızın dümdüz olması, başımızın da aynı hizada olması gerekiyor. Ne aşağıda ne yukarıda. وَكَانَ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُعُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوْيَ قَائِمًا Yine burada birçok insanın hata ettiği ve namazdaki bir ruknu terk ettiği ibareden Ayşe radıyallahu anh'a bahsediyor. Diyor ki, rükudan doğrulduğunda hemen secde etmez, dimdik duracak bir şekilde kalkıp doğrulurdu. Yani bir insan rükuya gittikten sonra, rükudan doğrulduğunda, o makamda, o mevkide beklemeden direkt secdeye gidiyor ise diyoruz ki namazdaki bir ruknu o kimse ne yapıyor? Terk ediyor. Namazın rükünlerinden bir tanesi de ne arkadaşlar? Tamanin. Yani her yapılan hareketi mutmain olarak yapıp tamamlamak. Rükudan doğrulduktan sonra sırtımız dümdüz olacak şekilde doğrulacağız. Ve o makamda ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Yani Semiyallahu lümen hamide dedik. Rabbena ve lekel hamd diyecek kadar o makamda beklememiz gerekiyor. Bazı insanları görüyorsunuz. Rükudan doğrulurken veyahut da tam doğrulmadan ne yapıyorlar? Secdeye gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Bu şekilde namaz olmaz. Namaz batıl olur. Rükudan tam bir şekilde doğrulacağız. Ve o makamda ne yapacağız? Gerektiği kadar, oradaki zikri yapacak kadar beklememiz namazın rükünlerindendir diyoruz. Ayşe radıyallahu diyor ki, hadisin devamında وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوْيَ جَالِسًا Yine aynı şekilde insanların yaptıkları hatalardan bir tanesi de bu. Diyor ki daha sonradan secdeye gittikten sonra secdeden doğrulduğunda iki secde arasında oturur ve o makamda ne yapardı? Beklerdi. Yani diyoruz ki iki secde arasında oturmak neymiş Ömer? Namazın rükünlerinden. Yani secdeden kalkar gibi yapıp diğer secdeye gittiğimiz zaman o namaz ne arkadaşlar? Batıl olur. O secdeye gittik, ilk secdeye gittik, doğrulacağız, iki secde arasında oturacağız. Ne kadar? Rabbigfirli diyecek kadar. Ondan sonra ne yapacağız? İkinci secdeye gideceğiz. vacip. Eğer terk edilirse sehif secdesi gerekir. Demek vacip. Beklemek rukun. Yani bunların arasını ayırt etmemiz gerekiyor. O fiilleri, rukuya gitmek, o şekliyle eğilmek ne? Namazın rükünlerinden. Rukuda söylenecek zikri bir kez söylemek ne? Namazın vaciplerinden. Yine secdeye gitmek rukun. Secdede söylenecek olan duayı bir kez söylemek vaciplerinden. Aynı şekilde iki secde arasında oturmak rukun. Oradaki söylenecek duayı bir kez söylemek vaciplerinden. Ayşe radıyallahu anha diyor ki وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَتَّحِيَّ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her iki rekatta ne yapardı? Tahiyyeti okurdu. Yani dört rekatlık namazlara baktığımız zaman ikinci rekatında ne yapıyoruz? Ettehiyyata oturuyoruz, teşehhüde oturuyoruz ve tahiyyeti okuyoruz. Ve aynı zamanda son rekatta, dördüncü rekata oturduğumuz zaman da tahiyyata, teşehhüde oturup ettehiyyatı okuyoruz. Ayşe radıyallahu anha diyor ki her iki rekatta bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapardı? Tekrarlardı. Tahiyye kelimesine baktığımız zaman arkadaşlar tazim manasına geliyor. O yüzden diyoruz ki biz ruku ederek, secde ederek Allah-u Teala'yı ne yapıyoruz? Tazim ediyoruz. Diyoruz ki o zaman bu ruku ve secde Allah'tan başkasına yapılırsa, sarf edilirse şirk manasına gelir. Değil mi? Yani biz rukudaki ve secdedeki yaptığımız o fiilin karşılığı ne? Zelilliğimizi, değil mi? Acizliğimizi, ezikliğimizi kabul edip Allah-u Teala'nın yüceliğini, büyüklüğünü kabul edip onun önünde rukuya eğilmek ve onun önünde secdeye kapanmak. Diyoruz ki bu da nedir arkadaşlar? İbadet çeşitlerinden biridir. Ruku ve secde etmek ibadettir. Tazim amaçlı Allah'tan başkasına sarf edildiği zaman şirk, yani insanı İslam milletinden çıkartan büyük şirk kapsamına girer. وَكَانَ يَفْرِشْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُبْنَى Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu oturuştan bahsetmiştik. İftiraş oturuşundan bahsediyor. İftiraş oturuşunda ne demiştik? Sol ayağımızın üzerine otururuz. Sağ ayağımızı da diker. Parmaklarımız kıbleye gelecek şekilde otururuz. Hadisin zahirine baktığımız zaman ikinci rekatta veya dördüncü rekatta bir tafsilattan bize bahsetmiyor. Ama bir önceki hadis-i şerifte Ebu Humeyd hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci rekatta nasıl oturduğunu, dördüncü rekatta nasıl oturduğunu bize aktarıyordu. İkinci rekatta iftiraş oturuşu, yani sol ayağımızın üzerine oturuyoruz, sağ ayağımızı dikiyoruz, ayak parmaklarımız kıbleye gelecek şekilde. Dört rekatlık veya üç rekatlık namazlarda teverruk oturuşu dediğimiz sol kalçamızın üzerine oturup sol ayağımızı sağ ayağımızın altından çıkartıyoruz ve sağ ayağımız yine dik bir şekilde parmaklarımız kıbleye bakacak şekilde oturuş şekline de biz ne diyoruz? Teverrük oturuşu diyoruz. Bu iki oturuş şekli de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmuş. وَكَانَ يَنْهَا عَنْ اُقْبَةِ الشَّيْطَانِ Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın oturuş şekliyle oturmayı yasaklardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın oturuş şekli gibi oturmayı yasaklardı. Bunu ilim ehli farklı farklı şekillerde aktarıyor. Birinci olarak diyor ki ilim ehli, ayaklar dik bir şekilde insanın topuklarının üzerine oturması hadisin zahirinde kastedilen budur. Zahiren ne? Topukları üzerine oturmak. Yunus hocam burada gösterebilir miyiz arkadaşlara? Topukların üzerine oturup bu şekilde oturmaya bazı ilim ehli ne diyor bu? Caiz değildir. Ama baktığımız zaman sahabeden Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud'dan İlk teşehhütte bu şekilde oturuşlar varit. Diyoruz ki bu hadis kapsamına giren oturuş şekli bu değil. İkinci olarak diyor ki yine topukların üzerine oturulup ayakların sağa ya da sola yayılarak oturma şeklidir. Yine topukların üzerine oturuyorsun ama bir ayağın sağa yatırıyorsun, bir ayağın sola yatırıyorsun. O hareketi de yapmak pek kolay olmasa gerek. Evet, şu yanlara doğru açtığımız zaman biri sağa, biri sola, yine topukların üzerine oturmaya bu oturuş şekline şeytanın oturuş şekli kapsamında ilim ehli açıklıyor. Başka bir şekli de şu şekilde açıklanıyor. Diyor ki ayaklar dikilip iki topuğu arasına oturması diyenler de var. Yani ayaklarınızı açıyorsunuz. Yani Kalçanız yere değiyor. Yere oturuyorsunuz ama ayaklarınız ne? Yan tarafta açılmış şekliyle. O değil. Yunus Hoca'nın gösterdiği gibi topuklar yan tarafta. Oturduğun zaman tam Şakir'in oturma şekli. Ayakları dikiyorsun. O şekilde oturma şekli olarak da vasfediliyor. Son olarak da İbn Abbas radıyallahu anhu bize aktarıyor. Diyor ki kişinin kalçası üzerine oturup dizlerini yukarı doğru kaldırıp ellerini de yere koyması. Hani köpeklerin bir oturuşu vardır ya. Oturdukları zaman dizlerini abar, ayak kısmı yukarı, dizlerini diker. Kalçaları yerdedir. Ellerinden abar yere değer. Bu oturuş şekli olduğunu İbn Abbas bu hadis-i şeriften kastedilenin bu oturuş şekli olduğunu ne yapıyor bize? Açıklıyor. Ve kâne yenha an yeftarişer raculu zira'ihi iftiraşes seb'. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdede ellerin dirseklere kadar olan kısmının yere yapıştırılıp bu şekilde secde edilmesini ne yapardı? Yasaklardı. Bunu da Muhammed bize göstersin. Secdede kişinin ellerini yere değdirip dirseklerine kadar olan yeri ne yapması? Yere değdirerek bu şekilde secde etmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yasaklardı diyor Ayşe radıyallahu anha. Yine baktığımız zaman arkadaşlar bunun hikmeti, sebebi ne olabilir? Çünkü Allah-u Teala insanı diğer mahlukattan üstün tutmuştur. O yüzden biz hayvana benzememek ile ne yapılmışlar? Hayvana benzemekten nehyedilmişizdir. O yüzden diyoruz ki Allah-u Teala insana böyle bir vasıf vermiş ve insan Allah ile münacatta bulunan, değil mi? Namaz esnasında Rabbi ile konuşan, Allah-u Teala'nın kendisini yücelttiği bir varlıktır. O insanın secde esnasında o hayvanın, yani köpeğin yere yattığı, uzandığı şekliyle secde edilmesi bize ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Bunun haricinde hadislere dönüp baktığımız zaman namazla ilgili birçok yerde bazı hayvanlara benzememeyle ile ilgili bize rivayetler geldiğini görüyoruz. Bakıyoruz, diyor ki hadislerde nuhina an iftiraşi keftiraşi sebi. Biraz önce söylediğimiz gibi köpeğin yere dirseklerine kadar olan kısmı yaydığı gibi yaymayın. Başka bir rivayette nuhina an iltifati keltifati sa'leb. Namazda tilkinin sağa sola bakındığı gibi ne yapmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sağa sola bakınmayın. Başka bir rivayete geliyoruz. Nuhina an ik'a'i ke ik'a'il kelb. Biraz önce köpeğin oturduğu gibi oturmayın diyor. Başka bir rivayette bakıyoruz. Nuhina an nakri ke nakril gurab. Karganın yem yemesi gibi ne yapmayın? Hızlı bir şekilde namaz kılmayın. Başka bir rivayete bakıyoruz. Nuhina an buruku ke burukul ba'iri. Devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Yani bu hadislere dönüp baktığımız zaman bize bazı hayvanların vasıflarında, değil mi, onlara benzeme ne yapılmış? Yasaklanmış, nehyedilmiş. O yüzden diyoruz ki Allah-u Teala insanı diğer varlıklara göre üstün tutmuş, değil mi? Onları diğer varlıklara üstün tuttuğu için hayvanlara benzememiz ne yapılmış? Yasaklanmış. Ve hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman sadece namazla ilgili 5-6 tane farklı hayvana benzemekten nehyedildiğimizi ne yapıyoruz? Görüyoruz. وَكَانَ يَخْتُمُ الصَّلَاةَ بِالْتَسْلِيمِ Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını ne yapardı? Selam ile sonlandırırdı. Selam ile bitirirdi. Burada da Esselamu aleykum ve rahmetullah derdi. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bu ibareye dönüp baktığımız zaman arkadaşlar bazı rivayetlerde Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh ibaresi geliyor. Bu konuyla ilgili Şeyh Hüseymin'in, Şeyh Binbaz'ın, Lejne'nin fetvalarına dönüp baktığımda diyorlar ki bu sondaki ve berekatu ibaresinin rivayetlerde geldiğini, zayıf olduğunu, ama Esselamu aleykum ve rahmetullah ibaresinin sahih olduğunu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de selam verirken bu ibareyi kullandığını bize aktardıklarını görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften de istifade ettiğimiz bazı faydeler var arkadaşlar. Yine 3 mezhep imamı diyorlar ki besmele'nin Fatiha'dan olmadığını bu hadisten çıkarıyorlar dedik. İmam Malik, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Hanife Rahimullah diyorlar ki bu hadis-i şerifi delil getirerek diyorlar ki Besmele Fatiha'dan değildir. Şafiler Besmele'yi Fatiha'dan gördükleri için ne yaparlar? Fatiha suresini okurken Besmele ile birlikte ve Besmele'yi de cehri olarak dışarıdan okuduklarını görüyoruz. Peki bir kimse Fatiha suresine ondan sonra okuyacağı Zamm-ı sureyi takdim etse o kimseye ne gerekir? Fatiha'yı okumadı, İhlas suresini okudu. Ondan sonra Fatiha'yı okumadığı aklına geldi. Diyoruz ki arkadaşlar burada tafsilat yapıyoruz. Eğer kasıtlı bilerek yapıyorsa namaz batıl olur. Çünkü bu namazla dalga geçmeye girer. Namazda neyin nerede okunacağı sıralaması bellidir. Eğer bir insan hata ile veyahut da unutarak yapar ise Fatiha suresine geri döner, Fatiha suresini okur. Ondan sonra o yanlışlıkla okuduğu sureyi tekrar yeniden okuyarak namazına devam eder. Peki burada sehiv secdesi gerekir mi, gerekmez mi? Diyoruz ki burada da vücub olarak gerekmez. Vücub olarak gerekmez ama istihbaben, müstehap olarak yapılabilir. Yani namazın sonunda sehiv secdesi müstehap olarak. Yani yaparsan olur ama yapmadığın zaman namazın batıl olmaz. Bununla ilgili kaidede de ilim ehli diyor ki kullu men utiye bi kavli meşru fi gayri mevdi'i nesyen fe innehu yustahabbu lehu en yusjede lissehu. Diyor ki ilim ehli şer'i olarak namazda meşru olan zikirlerin veyahut da duaların yerinde makamında değil de başka bir yerde hatalı bir şekilde söylenmesi o namazı ne yapmaz? Batıl etmez, bozmaz. Ama sehiv secdesi yapılması nedir? Müstehaptır. Mesela başka bir örnek verelim. Rukiye gittik. Subhane Rabbiyel Azim demedik. Yanlışlıkla Subhane Rabbiyel A'la dedik. Bu ibare namazdaki zikirlerden, meşru olan zikirlerden birisi mi?
Evet.
Peki gerekli yerde kullandık mı?
Hayır.
Kullanmadık. Diyoruz ki eğer gerekli yerde kullanmadı isek o zaman ne yaparız? Hemen Subhane Rabbiyel Azim deriz. Namazın sonunda dilersek ne yaparız? Sehiv secdesi yapmak müstehaptır. Ama yapılmadığı zaman da namaz batıl olmaz. Demek ki namazda meşru olan zikirleri yerinde makamında değil de başka yerlerde unutarak veya hata ederek yapıldığında namazı ne yapmaz? Batıl etmez. Sehiv secdesi yapmak bu durumlarda nedir diyoruz? Müstehaptır diyoruz. Yine her iki oturuşta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tahiyyatı okuduğunu ve bunun meşru olduğunu söylüyoruz. Yani ikinci rekata oturduğumuz zaman ettahiyyatu lillahi ve salavatü değil mi? Bu duanın okunması nedir? Meşrudur. Bu aynı şekilde dördüncü rekatta okunması da meşrudur. Öncelikle meşrudur. Çünkü Ayşe radıyallahu anh ne diyor? Her iki rekatta bir ne vardı? Tahiyyatı okuduğunu bize aktarıyor. Peki bu hüküm olarak yani ilk teşehhüde oturduğumuz zaman orada tahiyyatı okumak ile son teşehhüde oturduğumuz zaman orada tahiyyatı okumanın hükmü nedir arkadaşlar? Aynı mıdır? Birincisi vacip diyor Ömer. İkincisi de rukun diyor. Peki bunların vacip ve rukun olduğunu ne ile ayırt ediyoruz? Biliyorsak cevap veriyoruz. Yani ikisinde de okumuş. Buna vacip, buna rukun neyle diyoruz? Çünkü Bukhari'de gelen sahih bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta teşehhüdü unuttuğunda yerine ne yapıyor arkadaşlar? Sehiv secdesi yapıyor. Sehiv secdesi de onun ne olduğunu gösteriyor? Vacip olduğunu gösteriyor. Çünkü rukunun terki sehiv secdesiyle ne yapılmaz? Kurtarılmaz, kapatılmaz. Ne yapılması gerekir o rukunun? İade edilmesi gerekir, yapılması gerekir. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekattaki teşehhüdü unuttuğunda, namazın sonunda onun yerine selamdan önce iki rekat, iki tane sehiv secdesi yaptı ise bu onun ne olduğunu gösterir?
Vacip
olduğunu gösterir. Son oturuştaki asla döner. Aslında da nedir hükmü? Rükündür. O zaman diyoruz ki ilk oturuştaki tahiyyatı okumak vacip. İkinci oturuşta tahiyyatı okumanın hükmü ne? Rukun. Olmazsa olmazlardan. Diyoruz ki bu durum farz ve nafile namazları, bütün namazları ne var? Kapsar. Yani sünnet bir namaz kıldığınız zaman da aynı şekilde bu şeyleri makamında yerinde okumak vacip veyahut da rükündür. Farzla nafile arasında bu manada nedir? Bir ayrım yoktur. İkisi de müşterektir.
El secdesi de dahil değil mi hocam? Farzla sünnet arasında hiçbir ayrım
yok. Evet, aynı şekilde yapılan hata ne ise ona göre sehif secdesi nafile ve farzlar arasında bir ayrım olmadığını söylüyoruz. Son bir iki fayda da zikredelim. Burada bununla yetinelim. Diyoruz ki namazın bitiminde selam vermek meşrudur. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ibaresini söylemek. Buradaki hadisin metninde Elif Lam'la geliyor. Bir teslim. İlim ehli bu Elif Lam'la ilgili iki görüşte var. Diyorlar ki bir grup buradaki Elif Lam Lili Ahd olarak gelmiştir. İki tarafı da kapsar. Yani sadece tek tarafa selam vermek yeterli değildir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demen gerekir diyorlar. Bir grup ilim ehli diyor ki buradaki libeyanil hakika olarak gelmiştir. Yani hakikatin beyanıdır. Burada da anlaşılan teslimden nedir? Tek tarafa vermek, sağ tarafa vermek yeterlidir. Yine bu konuyla ilgili Şeyh Hüseyin Rahimullah iki tarafa vermenin namazın rükünlerinden olduğunu söylüyor. Yani bir insan diyor tek tarafa selam verse, öbür tarafa selam vermese namazın rüknünü tamamlamadığı için diyor ki namazı batıl olur. Çünkü selam neyi içerir? Hem sağ tarafa hem sol tarafa vermeyi içerir. O yüzden diyor ki namazın bu iki tarafa vermesi selam için nedir? Bir bütündür. Yarısını yapıp yarısını terk ettiğin zaman namazı bu batıl kılar diyerek bu şekilde bir açıklama yaptığını Şeyh Hüseyin Rahimahullah'tan ne yapabiliriz? Aktarabiliriz. Son fayda olarak da diyoruz ki bu hadis-i şeriften şu faydayı çıkartıyoruz arkadaşlar. Selam ne zaman verilir? Namaz bitirildiğinde verilir. Selam ne zaman verilir? Namaz bitirildiğinde verilir. Yani buradan neyi anlatmaya çalışıyoruz? Namaz kıldığımız esnada ikinci rekattayız, birinci rekattayız veya üçüncü rekattayız. Namazdan çıkmamızı gerektirecek bir olay hasıl olduğunda selam vererek mi çıkacağız? Yoksa o şekilde namazı bozup çıkmamız mı gerekiyor?
O şekilde bozup.
Diyoruz ki o şekilde bozup çıkmamız gerekiyor. Çünkü selam ne zaman verilir dedik? Namazın bitiminde dördüncü rekatta veya ikinci rekatta teşehhüde oturduk. Tahiyyatı okuduk. Salli bari okuduk. Sünnet olan duaları okuduk. Şu anda ne yapmamız gerekiyor? Selam verip namazı bitirmemiz gerekiyor. Diyoruz ki selamın yeri burasıdır. Ama bunun haricinde namazın herhangi bir yerinde eğer çıkmamız icap ediyor ise selam vermemiz diyoruz ki arkadaşlar meşru değildir. Olduğun hal üzerine bırakıp gidersin. Çünkü selam vermek için namazın sonuna gelmiş olman gerekir. Bu hafta da bununla yetinelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.
Hocam konuyla ilgili.